Ayrım 7. Kyoto. Yasunari Kawabata. Sayfa 76. 4. Bölüm. Kuzey Dağı'nın Sedir Ağacı. Orta Çağ'ın başlarında İmparatorluk Sarayı henüz buradayken Kyoto için Hiyay Dağı sadece bir dağdı ve Kamo Tapınağı'nın Ebegümeci Şenliği de denilen yıllık şenliğinin adı sadece şenlikti. 5. ayın 15. günü yapılan şenlik bu yılda kutlanmıştı. Ebegümeci Şenliği'nde 1956'dan beri imparatorluk temsilcilerinin geçişine Isuki O'nun kutsal rahibesinin tören alayı da eklendi. Böylece eski bir dinsel efsane, imparator kızı Prensesin Isuki'nin hizmetinde görevine başlamazdan önce Kamo Irmağı'nda temizlenmeye gidişi canlandırılmış oluyordu. Alayın en önünde tören elbiseleriyle 5. derecenin üstündeki saray kadınlarını temsil eden kızlar tahtırevanlar içinde taşınır, bunların ardından sarayın genç kızlarıyla cariyeleri yürür, daha sonra da saray muzikacılarının nameleri arasında en kıymetli elbiselerini giymiş olarak prensesin kendisi öküzler koşulu şeref arabasının içinde geçer. Prensesi canlandıran aşağı yukarı bir üniversite öğrencisi yaşındaki kız elbiseleriyle bütün bu tantanalı alayın içinde en göz alıcı etkiyi yapardı. Tören alayına seçilen kızlar arasında Chieko'nun okul arkadaşları da bulunursa, o da alayın geçişini görmek için Kamo Irmağı bentlerine kadar birlikte yürürdü. Sayısız eski tapınak ve manastırlarıyla Kyoto'da bundan daha büyük ya da daha küçük bir dinsel şenliğin kutlanmadığı hiçbir gün geçmez denirse haksız bir söz edilmiş olmaz. Şenlikler takvimini eline alan kimse özellikle Mayıs ayında sürekli hazırlık içinde bulunmayı aklından çıkarmamalıdır. Tapınaklara adak sunuşlarında evde veya kırda yapılan çay törenlerinin hepsinde bulunmak, suyun ilk kaynamasından çay kabuklarının demlenişine kadar törenlere katılmak istenirse insanın aralıksız ayakta bulunması gerekir. Ama bu Mayıs Chieko Ebegümeci şenliğini kaçırmıştı. Bu ay hep yağmurlu geçmişti. Çocukluğundan beri yeteri kadar bu törene katılmıştı zaten. Chieko yalnız çiçekleri değil, taze yeşilliği de seviyordu. Ağaç dalları onu kendisine çekerdi. Hepsinden önce de Takuo'daki genç ak ağaç yeni yapraklarını çıkarırdı. Ama Yakuji bölgesindekiler de çekici olurlardı. Chieko Uji'den almış olduğu taze çayı demlerken, "Anne," dedi, "bu yıl Uji'ye gidip çay devşirilmesini seyretmeyi unuttum." Baharda birçok ziyaretçi eski başkent Nara'nın yakınında bulunan Uji'ye çay bahçelerinde kızların çay yapraklarını toplamasını seyre gider. Anne, daha zamanı geçmiş değil cevabını verdi. Geçenlerde bitkiler bahçesinde gördükleri kafur ağaçlarının güzel tomurcukları gibi bu yıl birçok şey gecikmişti. Telefon çaldı, kız arkadaşı Masako telefon ediyordu. Takao'daki ak ağacın taze yapraklarını seyretmeye birlikte gidip gidemeyeceğini sormaktaydı. Şimdi sonbaharda kızıl yaprakları seyre gelenlerden daha az ziyaretçi oluyormuş. Chieko, "Artık geç değil mi?" diye sordu. "Sanmam, çünkü orası şehirden daha serindir." Chieko bir an ara verdi. Hayan Tapınağı'nda kiraz çiçeklerini seyrettikten sonra Shuzan Dağı'nın kiraz çiçeklerini görmek gerekirdi. Orada yaşlı kiraz ağaçları vardı. Şu sırada çiçeklenmesi olup bitmiştir. Ama biliyor musun, en çok Kuzey Dağı'nın sedir ağaçlarını görmek isterdim. Takuo'dan da pek uzak değil. Onların böyle dimdik ve güzelce uzanışlarını her görüşümde kendimi yeniden doğmuş gibi hissederim. Sedir ağaçlarına kadar gel birlikte. Kuzey Dağı'nın sedirleri benim için ak ağaçtan çok daha önemli. Chieko ile Masako yakında bulunduğu için önünden geçerek ak ağacın taze yapraklarını da seyrettiler. Bu yapraklar yüzünden Takuo'da Jingoji, Makino'da Saimyoji ve Tagono'da Kozanji tapınakları da tanınmıştı. Jingoji ve Kozanji'ye sert bir dağ yolundan çıkılıyordu. Masako, Avrupa biçimi yazlık hafif elbisesi ve alçak topuklu ayakkabısıyla yokuş çıkarken güçlük çekmiyor ama rahatsız kimonosu içinde bu işi nasıl başaracağı kaygısıyla Chieko'ya dönüp dönüp bakıyordu. Oysa Chieko'nun yüzünde en ufak bir kaygı belirtisi yoktu. Chieko, "Niye bana öyle bakıp duruyorsun?" diye sordu. "Ne güzel." Chieko, "Evet, güzel," diye cevap verdi. Olduğu yerde durup aşağıya Kiyotaki ırmağına baktı. "Yaprakların buharından hava bunaltıcı olur sanıyordum ama iyice serin." Masako gülmemek için dudaklarını ısırdı. "Chieko, ben senin için söyledim o sözü." "Benim için mi? Böylesine güzel bir kız olabilir mi?" "Haydi oradan sen de." Yeşil yaprakların ortasında sade desenli kimono Chieko'nun güzelliğini bir kat daha arttırıyordu. Daha gösterişli şeyler de giyebilirdin. O zaman kim bilir ne şahane olacaktın. Chieko donuk menekşe rengi ipekli giymişti. Obisi babanın hovardaca bir cömertlikle kesmiş olduğu kıymetli pamuklu kumaştandı. Taş merdivenlerden yukarı çıktılar. Jingo tapınağında Taira no Shigomori ile Minamoto no Yorimoto'nun portrelerini görmek istiyordu. 12. yüzyıl savaşlarında ün salmış iki kahramanın adı. Yazar Malrok bunları dünya şaheserleri arasında saymıştı. Bir zamanlar Shigomori'nin portresi önündeyken resmin yanağında ruj izine benzer bir şeyin kalmış olduğunu sandığını hatırladı. Bunu düşünürken Masako güzelliğinden söz etmekteydi. Buna benzer sözleri ondan dinlemeye alışkındı. Kozan Manastırı'ndaki küçük Sekisui-in tapınağının geniş balkonundan bakan Chieko, karşıda uzanan dağların görüntüsünü yudum yudum içine sindiriyordu. Buranın kurucusu Mioe Shone'nin bir ağacın üzerinde oturur durumda yapılmış portresini çok severdi. Duvardaki bir oyuğun yanına üzerinde hayvan karikatürleri bulunan bir resim tomarı konulmuştu. Üst üste konulmuş resimlerin rulo yapılmasından meydana gelir. Buradaki 1053-1140 yılları yaşamış rahip Toba Soko'nun ünlü resimleridir. İki kız geniş balkonda oturup çay getirttiler. Masako, Kozan Manastırı'na şimdiye kadar hiç çıkmamıştı. Turistler için burası çoğunlukla son durak olurdu. Çok eskiden bir defa Chieko babasıyla birlikte Shuzan Dağı'na gitmiş ve dağda at kuyrukları toplayıp eve getirmişlerdi. Uzun sağlam sapları vardı. Bitkinin yenilir bir cinsidir. Takao'ya gelince Chieko yalnız başına da olsa Kuzey Dağı sedirlerinin köyüne kadar yola devam etmek istedi. Köy şimdi şehrin sınırları içine alınmış ve Kuzey Dağı Mahallesi adı verilmişti. Ama 120-130 eviyle hala bir köy haline devam ettirmekteydi. Chieko, yürüyerek gidelim ne dersin dedi. Ben alışkınım, yol da güzel. Kiyotaki ırmağının kıyısında dağ sertleşiyordu. Az sonra güzel bir sedir ormanı gördüler. Aynı yükseklikte duran sedirlere sevgiyle bakım yapılmıştı. Kuzey Dağı tomruğu denilen kıymetli keresteler yalnız bu köyden gelirdi. Sedir ağaçlı dağdan aşağı kadınlar iniyordu. Ağaçların altında karamuk ayıklamışlardı. Akşam paydosu yaptıklarından şimdi evlerine dönüyorlardı. Masako birden taşlaşmış gibi durup kaldı. Gözlerine gelen kızlardan birine dikti. Chieko baksana, şuradaki kız şaşılacak derecede sana benziyor. Sanki bir yumurtanın yarısı o, yarısı da sen. Kızın beyaz benekli, mavi pamukludan dar kollu bir elbisesi vardı. İş pantolonu giymiş, önlük ve elinin üstünü koruyan eldiven takmış, başına da ter bezi bağlamıştı. Aşağıya kadar uzanan önlüğün yırtmaçları vardı. Kaytanlarıyla yırtmaçtan görünen dar kemer kırmızıydı. Kadınların hepsi de aynı şekilde giyinmişlerdi. Bu elbiseler Ohara ve Shirakawa köyleri kızlarının öteberi satmak için şehre gelirken giydikleri gibi değil, aksine ormanda çalışırken giyilen bir iş kıyafetiydi. Japonya'da ormanda ve tarlada çalışan kadınlar böyle giyinirlerdi. Masako tekrar, ''Sana sahiden benziyor.'' dedi. ''Bunu garip bulmuyor musun Chieko? Baksana şuraya.'' Chieko köylü kızla ilgilenmeksizin, ''Öyle mi?'' dedi. ''Pek kesin konuşuyorsun.'' Kesin mi? Olabilir. Ama böyle güzel bir kız. Niye güzel olmasın? Bu kız senin gizlice doğurulmuş bir kardeşin olabilir. Ah nasıl? Bu da nereden geldi aklına? Masako ortaya attığı yakışıksız görüşünü bir gülüşle örtbas etmeye çalışarak, benzerlik her zaman akrabalık demek değildir dedi. Ama böylesine korkunç bir benzeyiş, kız ve yanındakiler Chieko ile Masako'ya aldırış etmeden önlerinden geçtiler. Kız başındaki bezle yüzünü iyice kapatmıştı. Bir an için önündeki saçları göründü, yanakları yarı yarıya saklı kaldı. Chieko nasıl oldu da Masako kızın yüzünü böyle konuşacak derecede iyi görebildi diye düşündü. Kendisi sık sık bu köyde bulunmuş ve kadınları çalışırken seyretmiş, onların daha önceden erkeklerin kabaca kabuğunu soydukları sedir tomruklarından ince lifleri nasıl kazıdıklarını, yüzeylerini sıcak veya soğuk suyla yumuşatıp boday çağlayanı kumuyla nasıl perdahladıklarını görmüştü. Bu bakımdan dışarıda yollarda ya da evlerin önünde yapılan kereste işlerinde çalışan kızların dış görünüşleriyle az da olsa bir aşinalığı vardı. Zaten bu küçük dağ köyündeki genç kızların sayısı da pek o kadar çok değildi. Tabii her birine ayrı ayrı bakması için de bir sebep yoktu. Kadınların arkasından bakarken Masako da tekrar sakinleşmişti. Ama yine de garip şey diye tekrarlamaktan kendini alamadı. Araştıran bakışlarını Chieko'nun yüzünde dolaştırdı. Sonra başını eğdi. Evet, benziyor sana. Chieko, neresi benziyor bana diye sordu. Neresi mi? Bu benzerliği hissediyorum ben sadece. Ne olduğunu söyleyemem. Ama o gözler, o burun. Tabii şehirli bir kızın dağlı bir kızdan farklı görünüşü vardır. Gücenme bana. Bana ne bundan? Masako gördüğü şeyden bir türlü ayrılmak istemiyormuşçasına, Chieko dedi, kızın arkasından gizlice gidip evine bakalım mı? Her zaman şaka yapmaya pek meraklı olan Masako bu teklifinde ciddi değildi. Ama Chieko durup kalmak istercesine adımlarını yavaşlattı. Bakışlarını sedir ağaçlı dağa çevirdi. Evlerin önünde her tarafta duran kerestelere bakmaya bir türlü doyamıyordu. Hemen hemen dümdüz ve pırıl pırıl perdahlanmış bu beyaz sedir tomrukları tek kelimeyle güzeldiler. Chieko, birer sanat eseri gibi değil mi? Dedi. Bunlar en ince zevkli yapılarda kullanılacak. Ta Tokyo'ya ve Kyushu'ya kadar taşınacaklar. Tomruklar, köy evlerinin ön çatılarının altına kadar düzenli bir şekilde üst üste konulmuşlardı. Hatta evlerin üst balkonlarına bile istif edildikleri görülüyordu. Bir evin üst katında kereste istifinin önüne kuruması için donlar asılmıştı. Masako merakla bunlara baktı. Bak, aslında burada oturanlar keresteler. İnsanlar ise sadece onların aralarına sığınmışlar. Chieko gülerek, ama artık gevezeliği bırak diye bağırdı. Kereste sundurmalarının yanındaki güzel evi görmüyor musun? İyi ama üst katta nasıl çamaşır kurutuyorlar? Şu kıza benzememi de böyle gevezelik olsun diye söyledin değil mi? Masako birden ciddileşerek, yok vallahi değil dedi. Bunun için küstün mü yoksa? Küsmek mi? Aklımdan bile geçmedi. Chieko bunu söylerken beklenmedik şekilde o kızın gözlerinin karşısında beliriverdiğini gördü. Bu gözler çalışmaktan katılaşmış sıhhatli vücudunda daha da göze çarpıyor ve bu karanlık derin gözlerde bir tasanın saklandığı belli oluyordu. Bu görüntüden kurtulmak istercesine Chieko, bu köyde kadınların işi çok ağırdır dedi. Masako önemsemeyerek, kadınlar erkeklerle birlikte çalıştıktan sonra bundan ne çıkar dedi. Çiftçilerde de bu böyle, bahçıvanlarda da, balıkçılarda da. Senin gibi genç bir bayan elbette hepsine şaşar kalır. Ben mi? Hiç de değil. Ben kendim de çalışıyorum. Senin hoşuna gitmez ama değil mi? Masako içtenlikle, çalışmak mı? Hayır diye itiraf etti. Çalışmak diye gelişi güzel söylenir ama ben sana bu köyde kızların nerede çalıştıklarını göstereceğim Masako. Chieko tekrar sedir dağını seyre koyuldu. Orada yukarıda ağaçların kenarlarını almaya başlamışlar. Kenar almak mı, o da ne demek? İyi sedir kütüğü elde etmek için fazla dallar satırla kesilir. Merdivenle tepesine çıkarlar ama sonra küçük maymunlar gibi daldan dala atlarlar. Tehlikeli değil midir? Erkenden tepeye çıkıp öğle paydosuna kadar bir daha aşağıya inmeyen orman işçileri vardır. Masako da bakışlarını sedir dağına çevirdi. Mum gibi dimdik ağaç gövdelerinin duruşunda harikulade bir güzellik vardı. Tepelerinde bırakılmış olan iğne yapraklı tutamlar ise birer küçük sanat eseriydi. 7. ayrımın sonu, sayfa 84.